Ayrım 11.
1924 Anayasası'nın basit, sağlam, sağlıklı, kötüye kullanılmaya elverişli olmakla birlikte kötüye kullanıldığını hemen belli eden mekanizması yerine çapraşık, hassas dengelere dayalı organlar arası ilişkilerde büyük özen isteyen, işleyişindeki aksamaların olumsuz etkileri zaman içine yayılan bir anayasa yapısı geliyor. Ulusal egemenlik anlayışındaki berraklık kaybolmakta, geçmişteki yanlış davranışların tepkisi meclisin sistem içindeki yerini sarsmaktadır. Bu genel ve temel sarsıntı bir yana, 1961 Anayasası, 1924 düzenindeki karma sistemi yani yasama yürütme ilişkilerinin meclis hükümeti sistemi ile parlamenter sistem arasında düzenlenmiş olduğu anayasa yapısını tam bir parlamenter sisteme doğru geliştirmektedir. Fakat mutlak hükümdarlıktan başlayıp yavaş yavaş parlamenter sisteme doğru gelmiş olan ülkelerde yürütme devlet güçlerinin ilki olarak başlı başına bir yetki sayıldığı halde 1961 Anayasası bu gücü henüz aynı mertebeye yükseltmiyor. Yürütme hala 1920, 1921, 1924 geleneğinin son kalıntısı olarak yine yasamadan türemiş bir görevdir. Yasalar çerçevesinde yerine getirilebilecek bir görev. Başka bir açıdan bakılırsa, egemenliğin kullanılış biçimindeki değişme, meclis hükümeti sisteminin devamı sayılabilecek yarı parlamenter bir sistemden tam parlamenter sisteme geçişin bir sonucu olarak da görülebilir. Böylece 1924 Anayasası'nın gerçekteki parlamenter sisteme benzer işleyişine karşın, görünürde 1920 ve 1921'den devralınmış değişmez kural olarak sürdürdüğü tevhid-i kuvva, güçler birliği ilkesi bırakılmakta, 1961 Anayasa Tasarısı'nın gerekçesinde kullanılan deyimle yumuşak bir güçler ayrılığına geçilmektedir. Ancak bu güçler ayrılığı teriminin 1961 Anayasası bakımından tam anlamıyla geçerli olup olmadığı üzerinde biraz durmak gerekir. Anayasa gerçekten güçler ayrılığını benimsemiş miydi? Aslında yasama, yürütme ve yargı organları arasında üçlü bir güçler ayrılığı, parti disipliniyle çalışan bir parlamenter sisteme aykırı düşer. Anayasada ille de bir güçler ayrılığı aramak gerekiyorsa, bunu yasama, yürütme ve yargı organları arasında değil, parlamenter sistem açısından bir bütün sayılması gereken yasama, yürütme ikilisi ile yargı kuruluşları arasında aramak gerekir. Bu genel çerçeve içinde 1961 Anayasası'nın bir başka özelliği daha göze çarpıyor. Parlamento, ulusal egemenliği kullanan tek organ olmaktan çıkarılıp, sistem içinde başka güçlerle dengelendiği gibi, kendi içinde de tek parçalı, tek gövdeli bir güç olmaktan çıkarılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi artık iki meclisten kurulu bir parlamentodur. Meclislerden biri Millet Meclisi adını taşıyor. Öbürü de Cumhuriyet Senatosu. Böylece tek meclisli bir parlamento çoğunluğunun yasama gücüne bir fren konmuş olmaktadır. Yasama süreci uzatılmakta, çoğunluğun sınırsız, hızlı ve ezici bütünlüğü engellenmektedir. Millet Meclisi, 4 yılda bir genel oyla seçilen 450 milletvekilinden kurulmaktadır. Cumhuriyet Senatosu ise genel oyla 6 yıl için seçilen ama 3'te biri her 2 yılda bir yenilenen 150 üyeden başka, Cumhurbaşkanınca seçilen 15 üyeyi ve tabii üyeleri içermektedir. Tabii üyeler, kurucu meclis yasasını çıkarıp yeni anayasasının yapılmasına ön ayak olan ve seçimle iktidarı devreden Milli Birlik Komitesi üyeleriyle eski cumhurbaşkanlarıydı. Cumhuriyet Senatosu'nun seçilen üyeleri 30 yaşını doldurmuş olması gereken Millet Meclisi üyelerinden farklı olarak 40 yaşını doldurmuş olmak ve bir yüksek öğrenim diplomasına sahip olmak zorundaydılar. Bu yoldan daha yaşlı, daha olgun, daha okumuş bir ikinci meclisin sayesinde Millet Meclisi'nin geçmişte eleştirilmiş olan davranışlarının dengelenebileceği düşünülmekteydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ulusal egemenliği kullanan tek organ olmaktan çıkarılışı, meclisin yetkileri bakımından da bazı değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılmıştı. 1924 Anayasası'ndan farklı olarak kendi çıkardığı yasaları sonradan yorumlamak artık parlamentonun yetkileri arasında değildi. Yorum yetkisi mecliste kalırsa Anayasa Mahkemesi'nin yapacağı yargı denetiminin anlamı kalmıyordu. Çünkü bu denetim ister istemez anayasanın yorumlanması yoluyla yapılacaktı. Bunun gibi 1924 Anayasası'nda meclisin yetkilerinden biri olarak yer alan tüzüklerin yasalara uygunluğunu denetlemek yetkisi de mutlak yargı denetimi idarenin bütün işlemlerini kapsadıktan sonra artık meclisin yetkisi olarak kalamazdı. Parlamentonun iki mecliste olarak yeniden kurulması, yasama sürecini biraz uzatmakla birlikte bu süreci büsbütün kötürümleştirecek bir boyut kazanmamıştı. Sonunda Millet Meclisi'nin ağır bastığı bir yasama sistemi kurulmuştu. Parlamentonun iki kanadı arasında görüş ayrılıkları çıkmışsa bir karma komisyon kuruluyor, o komisyonda ortaya çıkan uzlaşma metni üzerinde de son sözü Millet Meclisi söylüyordu. Millet Meclisi, üyelerinin hiç olmazsa bir bölümü seçim dışı yollardan gelmiş olan Cumhuriyet Senatosu'ndan farklı olarak bütünüyle seçimden çıkma bir organ olduğu için hükümetin kurulmasında, denetlenmesinde ve düşürülmesinde son sözü o söylüyor. Parlamenter sistemin denetleme yollarından olan sözlü ve yazılı soru, genel görüşme ve meclis araştırması her iki meclise de tanınmıştır. Ama bakanların teker teker ya da toplu sorumluluklarıyla ilgili olan gen soru yalnız Millet Meclisi'nin yetkilerindendir. Hükümet kurulurken de yalnız Millet Meclisi'nden güven oyu alır. Program öbür mecliste okunsa da arkasından oylamaya gidilmezdi. Fakat yeni kurulan Bakanlar Kurulu göreve başlarken yapılan güven oylamasında salt çoğunluk aranmazdı. Buna karşılık başbakan görev sırasında hükümet adına güven oyu istemişse bu istemi reddetmek için üye tam sayısının salt çoğunluğu gerekliydi. Böylece hükümetin kuruluşunu kolaylaştıran ve düşürülüşünü zorlaştıran hükümler getirilmiş olmaktaydı. Ayrıca 1924 Anayasası döneminde gen soru mekanizmasının muhalefetçe işletilmesine karşı iktidar çoğunluklarınca çeşitli güçlükler ve engeller çıkarıldığı için bu yetkinin serbestçe kullanılabilmesini sağlayacak ayrıntılı düzenlemelere gidilmiş, genellikle iç tüzük konusu olan bu sorunlar anayasa hükümleriyle daha sağlam güvencelere bağlanmak istenmişti. Parlamenter sistemin klasik kurumlarından olan meclis soruşturması yine parlamentonun yetkilerinden biri olmaya devam etmekte, ancak bunun meclislerce ayrı ayrı değil, yalnızca birleşik toplantıda kullanılabilmesi öngörülmekteydi. Her iki meclisten eşit sayıda üye alınarak kurulan soruşturma komisyonunun raporu, birleşik toplantıda görüşülecek, sorumlular orada yapılacak oylama sonucunda Yüce Divan'a sevk edileceklerdi. Yüce Divan, artık 1924 Anayasası'ndaki gibi Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından seçilen yargıçların oluşturduğu özel bir mahkeme değildi. Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı'nı, Bakanlar Kurulu üyelerini, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Yüksek Hakimler Kurulu ve Sayıştay Başkan üyeleriyle Cumhuriyet Başsavcısını, Başkanın Sözcüsünü, Askeri Yargıtay Başsavcısını ve kendi başkan ve üyelerini Yüce Divan sıfatıyla yargılayacaktı. 1961 Anayasası'nın yürütme organını düzenleyişi de klasik parlamenter sistemin alışılmış yamasına uygundur. Devletin sürekliliğini temsil eden tarafsız bir cumhurbaşkanı ile siyasal sorumluluk taşıyan ve Millet Meclisi'ne karşı toplu olarak sorumlu kılınan bir bakanlar kurulu. Ancak Cumhurbaşkanı konusundaki düzenleme 1924 modelinden farklıdır. 1924 Anayasası yine meclis hükümeti döneminin bir kalıntısı olarak seçilişi ve görev süresi bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çok fazla bağlanmış bir cumhurbaşkanı öngörmekteydi. Görev süresi meclisle başlayıp meclisle biter, her genel seçimin ardından cumhurbaşkanı da yeniden seçilirdi. Bir kişinin art arda cumhurbaşkanlığı yapmasını engelleyici bir hüküm yoktu. 1961 Anayasası ise parlamento ile cumhurbaşkanını çok kesin çizgilerle birbirinden ayırmıştır. Cumhurbaşkanı yine parlamentoca seçilecektir ama görev süresi meclislerin dönem sürelerinden kesinlikle farklıdır ve 7 yıldır. Yine 1924 sisteminden farklı olarak arka arkaya iki kez seçilmek mümkün değildir. Cumhurbaşkanı seçilenin partisiyle ilişiği kesilmekte, süre bitiminde kendisi Cumhuriyet Senatosu'nun tabii üyesi olacağı için herhangi bir gelecek endişesinden de kurtarılmış olmaktadır. Cumhurbaşkanının sorumluluğu konusu da yine klasik parlamenter sistemin temel kurallarına göre düzenlenmişti. Cumhurbaşkanı görevleriyle ilgili işlemlerden sorumlu tutulamayacak, bütün kararları başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanacaktı. Bu bakımdan 1924 Anayasası'yla arada hiçbir fark yoktur. Ne var ki 1961 Anayasası'nın uygulanışı sırasında Cumhurbaşkanları yasaların bir kez daha görüşülmek üzere parlamentoya geri gönderilmesi, Cumhuriyet Senatosu'ndaki Cumhurbaşkanlığı kontenjanına üye atanması gibi işlemlerde başkalarının imzalarına gerek görmediler ve tek başlarına davrandılar. Anayasa Mahkemesi'nde Cumhurbaşkanınca açılacak iptal davalarında da aynı uygulamanın geçerli olması savunuldu. Yürütmenin sorumlu kanadı sayılan Bakanlar Kurulu'nun 1961 Anayasası'ndaki düzenlenişi de 1924 sisteminden pek farklı değildir. Başbakan, Cumhurbaşkanınca parlamento üyeleri arasından atanmakta, başbakanca seçilen bakanların atanma işlemleri de yine Cumhurbaşkanının onayıyla tanımlanmaktadır. Yenilik parlamento dışından bakan atama olanağının ortaya çıkmasıdır. Ancak anayasa bunlar için milletvekili seçilme yeterliğine sahip olmak koşulunu arıyor. 105. maddeye göre bu bakanlarda dokunulmazlık ve yasaklamalar bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle aynı durumda olacaklardır. Klasik parlamenter sisteme uygun bir yürütme organı yaratmanın gereklerinden biri de bu sistemin neredeyse vazgeçilmezleşmiş kurallarından biri olarak hükümetin meclisçe düşürülebilmesine karşı hükümete de meclis seçimlerini yenileyebilme yetkisinin tanınmasıydı. Ancak genellikle fesih yetkisi olarak tanınan bu yetkinin düzenlenmesi, meclis hükümeti sisteminin süregelen etkisinden ötürü ve meclisin yüceliği konusunda zihinlerde yerleşmiş olan temel inançlardan dolayı çok sınırlı kaldı. 1920 ile başlayan gelenek, meclis üzerinde bir başka gücün varlığını benimsemeyi ve o güç tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilebilmesini neredeyse olanaksız kılmıştı. 1924 sisteminde de seçimlerin süresinden önce yenilenmesine meclis ancak kendisi karar verebilirdi. Bunun içindir ki 1961 Anayasası'nın getirmeye cesaret edebildiği fesih hükmü pek gerçekçi olmayan, dolayısıyla da hiç uygulanmayan bir hüküm olarak kaldı. 108. maddeye göre 18 aylık bir süre içinde gen soru dolayısıyla ya da Bakanlar Kurulu'nun güven istemine karşı verilmiş güvensizlik oylarıyla hükümet zaten iki kez düşmüş ve aynı sürede bir üçüncü kez güvensizlik oyu verilmişse bu son güvensizlik oyuyla karşılaşan başbakan Cumhurbaşkanı'na gidip Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesini isteyebilecekti. Cumhurbaşkanı bu istekle de bağlı olmayacak, ayrıca karar alabilmek için Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu başkanlarına danışacaktı. Yine klasik parlamenter sistemin yasama yürütme ilişkilerine ilişkin temel kurallarından biri olarak 1924 Anayasası'nda olduğu gibi 1961 Anayasası'nda da yürütmenin bütün unsurları yeni anayasada idare ve iktisadi ve mali hükümler başlıkları altında gözüken çeşitli kuruluşlar hep Bakanlar Kurulu'nun parlamento önündeki sorumluluğuna bağlanmaktadır. Ancak 1961 Anayasası idare başlığı altında yer alan iki kuruluş kategorisi için özel kuruluşlar ara başlığını taşımaktaydı. Üniversiteler ile radyo ve televizyon idaresi ve haber ajansları. Daha önceleri Türk hukukunda yalnız üniversiteler için yasayla getirilmiş olan özellik statüsü 1961'de niçin bir anayasa güvencesine kavuşturulmuştu? Daha doğrusu başlangıçta 1961 Anayasası bakımından özellik kavramı niçin bu derece önem taşımaktaydı? Niçin başka kamu görevlilerinin yürütülmesi bakımından anayasayla özellik öngörülmemişti de bu iki kuruluşun görevleri konusunda anayasa özelliği gerekli bulmuştu? Bu kuruluşlarca yerine getirilen kamu görevlerinde öbür kamu görevlerinden ayrılan nasıl bir özellik bulunmaktaydı? İlk bakışta üniversiteler ile radyo ve televizyon istasyonları için anayasaya konmuş maddeler, bir tepki anayasasının tipik özellikleri olarak ortaya çıkmakta ve geçmişteki tutumların tekrarlanmasını önlemek amacıyla konmuş hükümler hemen dikkati çekmekteydi. Gerçekten üniversite organları, öğretim üyeleri ve yardımcıları üniversite dışındaki makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamazlar diyen 120. maddenin 3. fıkrası ya da her türlü radyo ve televizyon yayınları tarafsızlık esasına göre yapılır diyen 121. maddenin 2. fıkrası neredeyse 1960'tan önceki geçmişin belirli olaylarına bağlanabilecek kadar açık birer tepki niteliği taşımaktaydı. Bu açıdan bakınca üniversitelerin ve TRT'nin anayasayla güvenlik altına alınmış olan özelliklerini yalnızca korunma sağlayan bir yönetim biçimi olarak yorumlamak ve bu amacı gerçekleştirdiği ölçüde de yeterli saymak gerekirdi. Oysa anayasayla getirilmiş olan kurumlar ve kurallar geçici bir dengeden kalkarak ulus egemenliğini daha sağlam temellere oturtmaya yönelmiş bir çabanın unsurları olarak düşünüldüğü zaman özerklik olumlu ve yaratıcı bir işlev kazanabilirdi. Böyle bir anlayış özerk kuruluşların başlangıçtaki geçici dengeden sıyrılmalarını bugünkü düzenin değer yargılarını temel çalışma çerçevesi olarak almaktan kaçınmalarını gerektiriyordu. Anayasanın amacı, ulus egemenliğini kurumlardan ve kurallardan oluşan bir dengenin ötesinde, bilinçli yığınların, özgürleştirilmiş insanların bekçiliğine dayandırmaksa, o yığınları, o insanları bilinçlendirecek, özgürleştirecek kuruluşların özerkliği de kurulu düzenin dışına taşabilmek anlamına gelmeliydi. Söz konusu olan, toplumun kendi kendini tekrarlaması, düzenin yankılanması, şimdi ağır basan düşüncelerin, inançların ve değer yargılarının çevreden çevreye, kuşaktan kuşaya aktarılması değildi. Tam tersine sağlanan olanaklar içinde üniversite doğruyu araştırırken, TRT gerçeği duyurup güzeli yayarken kurulu düzenden bağımsız olabilmeliydi. İktidar organlarına karşı bağımsız olmaktan öteye bir kavramdı özerklik. Egemen çevrelerin ekonomik bağlantılarla, büyük basınla ve yığınlara kendi değerlerini aşılayan her türlü etkileme araçlarıyla ortaya koyduğu ağırlığa karşılık, bu iki özerk kamu kuruluşu da Türk toplumundaki insanın yeniden yaratılışına kendi ağırlıklarını koymalıydılar. Geçici ve pek de sağlam olmayan dengelere dayandırılmış bir anayasada, geçmişe karşı her türlü tepkinin ötesinde, özerkliğin olumlu ve yaratıcı nitelik taşıyan derin anlamı ancak bu olabilirdi. Özerklik konusunu Türkiye'nin koşulları içinde alışılmış ölçülere göre ileri sayılan ülkelerdekinden de önemli kılan özellik bu anlamda saklı. Gerçekten o ülkelerde üniversitelerin ya da radyo ve televizyon istasyonlarının durumu egemenliğini kullanan organlara karşı bir temel güvensizliğin yokluğundan dolayı aynı ölçüde önemli sayılmayabilirdi. Türkiye'de ise özerklik sorunu genel oydan çıkmış organlara karşı güvensizlik ifade eden bir dengeye canlılık kazandırmak ve onun aşılmasını sağlamak açısından düşünülmeliydi. İleriye dönük bir anayasa anlayışı içinde özerklik de bir lüks değil bir zorunluluktu. Aslında anayasanın 1971'e kadarki uygulanışı sırasında özerk kuruluşlar bakımından böylesine geniş ve yaratıcı yorumlara gidilmediği halde özerklik kavramı çok kişiyi rahatsız etti. Özerk kuruluşların yalnız toplumdaki yaygın değer yargılarına ve yerleşik inançlara değil, toplumda ağır basan egemen güçlerin siyasal tutumlarına da uygun davranmaları isteniyordu. Özerkçe eğitim yapacak bir üniversitenin ya da özerkçe yayım yapacak bir radyo ve televizyon kurulunun toplum için bir huzursuzluk kaynağı olacağını sananlar vardı. Nitekim 12 Mart 1971 askeri müdahalesine yol açan olayların baş sorumluları arasında üniversiteler ve TRT gösterilerek 1971 anayasa değişiklikleriyle bu kuruluşların durumlarına önemli sınırlamalar getirildi. 1982 anayasası ise özerklik kavramını çok dar anlamda kullanan bir anayasa oldu. Yargı yetkisinin düzenlenmesi bakımından 1961 anayasasının en belirgin özelliği yargı gücünü yasama ve yürütmeden kesin bir biçimde ayırarak devlet içinde iktidarı oluşturanlarla yargı arasında gerçek bir güçler ayrılığı getirmiş olmasıdır. Yargıç güvencesine ilişkin ayrıntılı hükümler konmuş, mahkemelerin ve yargıçların bağımsızlığını sağlamak için özlük işleri üyelerinin seçimi Yargıtay Genel Kurulu'nca yapılan Yüksek Hakimler Kurulu'na verilmiştir. Yüksek mahkemelerin oluşumunda da ilke olarak yargı kuruluşlarının yine yargı kuruluşlarınca seçilmesi kabul edilmiştir. Yargıtay üyelerini Yüksek Hakimler Kurulu, Danıştay üyelerini Anayasa Mahkemesi seçmekteydi. Anayasa Mahkemesi üyelerinin 8'i yani yarıdan fazlası, 4'ü yargıtayca, 3'ü danıştayca, 1'i de sayıştayca olmak üzere yargıç güvencesine sahip kuruluşlarca seçiliyordu. Anayasa Mahkemesi'ndeki öbür üyelerin Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Cumhurbaşkanı'nca seçilmesi ise bu kuruluşu ulusal iradeden büsbütün kopuk duruma getirmemek için düşünülmüştü. Yalnız askeri yargıtayın bütün üyeleri, askeri yargının özelliği nedeniyle kendi genel kurulunca gösterilen 3 kat aday arasından Cumhurbaşkanı'nca seçilmekteydi. Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası'nın getirdiği en önemli yeniliklerden biri ve belki de birincisidir. Bu mahkeme, yasaların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüklerinin anayasaya uygunluğunu denetlemek üzere kurulmuştu. Ancak bu denetimin yapılabilmesi için anayasada sayılan belli kişi ve kuruluşların doğrudan doğruya iptal davası açmaları ya da uygulanacak bir yasa hükmü dolayısıyla başka bir mahkemede ileri sürülen anayasaya aykırılık iddiasının ciddi bulunarak aynı mahkemece Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması gerekiyordu. Doğrudan doğruya iptal davası açma hakkına sahip olanlar 1961 Anayasası'nın ilk metnine göre şunlardı. Cumhurbaşkanı, son milletvekili genel seçimlerinde muteber oy sayısının en az %10'unu alan veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsilcisi bulunan siyasal partiler veya bunların meclis grupları yasama meclislerinden birinin üye temsilcisinin en az 6'da biri tutarındaki üyeleri, kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda Yüksek Hakimler Kurulu, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Üniversiteler. Soru 22. 1961 Anayasası nasıl bir haklar ve özgürlükler düzeni getirmişti? Temel hak ve özgürlüklerin hem sayılıp sıralanışı hem de ayrıntılarıyla düzenlenip korunması bakımından 1961 Anayasası'nın Türk Anayasa hukukuna katkısı büyüktür. Getirilen sistem, çağdaş klasik demokrasilerdeki hak ve özgürlüklerin hemen hepsini kapsayacak bir biçimde üçlü bir bölünmeye dayanmaktaydı. Kişinin hak ve ödevleri, sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler, siyasi haklar ve ödevler. Bu, Türklerin hukuku ammesi, kamu hakları başlığı altında yalnızca kişi hakları ve siyasal hakları ele alan 1924 Anayasası'nkinden farklı bir yaklaşımdı. O anayasanın haklar sistemi, temelinde doğal hukuk düşüncesinin yattığı klasik özgürlük anlayışına dayanıyordu. Her Türk hür doğar, hür yaşar. Hürriyet, başkasına muzır olmayacak, her türlü tasarrufatta bulunmaktır. Hukuku tabiliyeden, doğal haklardan olan hürriyetin herkes için hududu, başkalarının hududu hürriyetidir. 1961 Anayasası da doğal hukuk anlayışını anımsatacak bir biçimde herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir demektedir. Ama bu hak ve özgürlük sistemi klasik kişi haklarını ve siyasal hakları kapsamaktan çok öteye giden, ekonomik ve sosyal hakları da temel haklardan sayan bir sistemdir.